Bugün birçok ayet okumak istiyorum yeni antlaşmada. 7 kere kilise. Kilise aslında nedir? Ve bugünlerde özellikle önderler kendi kendilerine bu soru sormalı. Bu çünkü çok değişiyor şu anda. Şu anda çok büyük bir baskı altında bulunuyoruz. Ve özellikle Avrupa'da önderler kendini sormalı. Kilise nedir? Kilise dediğimiz olay, bu grup aslında nedir? Böyle genel olarak kilise deyince aklımıza ne giriyor? Bir toplantı salonu, sıra sıra iskemleler, bir anvon dediğimiz kürsü, tamamı arkada işte ses öğretmeleri ve memle mikrofonlar, belki şarkıcılar, ilahiciler. Bu, kilise budur. Yani imanlıların bir araya gelmesi, toplanmaları, kilise budur. Biz buyuz. Yani toplanmadık mı kilise yok gibi bir düşünce var. Kilise sanki kardeşlerin toplanmasıdır. Öyle mi? İyi, güzel. O dakikada Avrupa'da değişiyor. Çünkü hükümetler bunu bize yasak ediyorlar. Toplanmayacaksın. Aa, toplanabilirsin, problem değil. Ama 3 metre arayla. Kişi başına 10 metrekare. Tamam mı? Düşüyor. Eskiden yani 50 kişiliği topladığı bir yer, şimdi 5 kişi izin veriyor. Aa, oturdun mu? Böyle rastgele oturamazsın. Bir kişi seni alıp kapıdan içeri götürüyor. Adın yazılacak. Dezenfeksiyon yapacaksın ellerini. Maske takacaksın ve oturduğun yerden yani izin yok kalkasın. İlahi zaten yasak. Rabbin sofrası da yasak. Kilise bu mu? Nasıl devam edecekler? Birçok kardeşler anlamıyorlar. Aslında şu anda ne oluyor? Hükümetler bizi boğuyor. Yavaş yavaş. Değil şimdi IŞİD gibi. İnsanlar vazgeçeceksin mi? Kafanı keseceğiz. Baskı öyle gelmiyor. Baskı geliyor yavaş yavaş. Boğazımızı sıkarak imanları eziyorlar. Kilise nedir? Ve birçok kişi toplantılardan vazgeçti. Hani birçok yerde zaten yasak. Ve yasak değilse de kişilerin artık merağı yok. O, bu şartlar altında toplantısında normaldir. Peki o zaman kilise yok oldu. Malum kafamızda kilise budur. Düşünürsek kilise yok. Öyle mi? Onun için İncil'den bugün bakmak istiyoruz. Şimdi çok şükür biz Bulgaristan'da böyle baskılar şu ana kadar görmedik. Çok serbestiz. İstediğimiz yerde, yani özellikle mahallede, yani belki Bulgar kardeşlerimiz biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor ama biz mahallede yani son derece rahatız. İyi de, yani bir gün aynı şartlar bize de gelse. Çünkü ben sanmıyorum bu virüs meselesi tezberi bitsin. Ve belki daha da zor şartları göreceğiz. O zaman biz lazım düşünelim bir daha. Kilise aslında nedir? Toplantı değilse o zaman aslında nedir? Ve İncil'den bugün bakmak istiyoruz. 7 defa görmek istiyoruz. Aslında İncil'in anlayışına göre kilise nedir? Toplantı değil. Toplantı başka, kilise başka. Ve toplantı olmadan da acaba kilise olabilir miyiz? Bunu sor kendi kendine. Birincisi, kilise bir ailedir. Allah'ın hanesidir. Bir aile. Baba, ana, evlatlar, belki dede, nene, belki torunlar. Bir evde yaşayan kişiler. Ama sadece bir evde yaşayan kişiler değil. Biz şimdi 3 tane öğrenci, student olarak karar verirsek bir evde yaşayan biz bir aile mi oluyoruz? Bu bizi bir aile mi yapıyor? Hayır. Demek ki kan bağlantıları bizi bir aile yapıyor. Aynı babadan, aynı anadan olmak bizi bir aile durumuna getiriyor. Öyle değil mi? Allah bize bir babadır. Ve kim hani Allah'a baba diyebilirse, tabii herkes konuşabilir ama kimin hakkı varsa, kim gerçekten Allah evladı olduysa o insanlar kilise oluyor. Allah bizi babadır. Yeni doğuşla o ailenin içine doğduk. Anlıyor musunuz? Şimdi gerçekten ana babanın bir daha çocuğu olursa o sana kardeş oluyor. Öyle değil mi? Ve bu kardeş sözü Türkçe'de çok ucuz. Herkesi kardeş diyebilirsin. Sokakta bir kişi tutup kardeş saat kaç sorabilirsin. Nasıl sen oğla kardeş misin? Aynı babadan, aynı anadan mısınız? Ve bir anlamda gerçekten öyle. İncil'de öyle bir anlayış var. Bütün insanlar Adem ve Havadan geldiği için onlar bizim anamız, babamız. Evet, onun için diyebiliriz. Yani bir anlamda bütün insanlar kardeştir. Ama öyle yaşamıyorlar, öyle değil mi? Hepimiz kardeşiz, değil mi? Diye bir şarkı var ya. Bakarsak ne demek istiyor? Kardeşiz ama kardeş gibi yaşamıyoruz. Ve herkes özlüyor. Hani bu düşmanlık bitsin insanların arasında. Ve nasıl olacak? Politikayla olmuyor. Yeni filozoflar eski dinler hepsi uğraşıyor bu kardeşlik yapmaya ama olmuyor. Çünkü herkes başka bir babadan gibi davranıyor. Ancak eğer İncil'in söylediğini yaparsak, Allah'ın evlatları olduktan sonra öbür kişilere kardeş diyebilirsin. Ancak onların. Evet, bizim babamız Allah diyoruz. Peki bizim anamız kim? Anasız olmaz ya. Ve İncil'de görüyoruz, yeni Yeruşalim'in evlatlarıdır. Tamam mı? Yeni Yeruşalim'in, evet Galatya 4:26 şöyle yazıyor. Ama yukarıdaki Yeruşalim serbesttir, bizim anamız odur. Açıkça diyor ki, yeni Yeruşalim gökten gelecek bir gün. Tamam mı? Biz ondan doğduk. Bizim anamız diyor, odur. Demek kilise bir hane olarak hem geriye bakıyor. Allah bizi baba oldu eskiden, İsa'nın kurbanıyla Allah'a evlat olduk. Ve aynı zamanda ileri bakıyor. Eskiden diyor, yeniden doğduk ve artık o yeni hayatta yürüyoruz. Geçmiş ve şimdiki zamanı birleştiriyor. Ama aynı zaman ileri bakıyoruz. Yani yeni Yeruşalim'e varmak umudumuz var. Demek şimdiki bir gelecek zamanı bağlanıyor kilisede. Bir kilise, bir aile olarak biz bunu yaşıyoruz. Efesler 3, 14-15 Pavlus şöyle diyor. Evet, babanın önünde diz çökerim. Ne de olsa göktekiler hem yerdekiler bütün hanesi onun adını taşıyor. Kim bunlar? Bazıları ki göktekiler melekleri konuşuyor. Ve biz bir tek Allah'ın hanesi oluyoruz. Bazıları ki bu bizden önce ölmüş imanlılardır. Evet, o da doğru. Hani bizden önce ölmüş imanlılarla bir bağlantımız var. Kilise aslında budur. Efesliler 2:19 şöyle yazıyor. İşte böylelikle artık yabancılar ve misafirler değilsiniz. Ama kutsallarla birlikte vatandaşsınız. Allah'ın hanesindensiniz. Açık açık diyor ki biz bir haneyiz, bir aileyiz. Ve bunu real, hani gerçek hayatta yaşamak lazım, yaşatmak lazım. Nasıl kardeşine kardeş diyorsun ama ilgilenmiyorsun. Nasıl kız kardeşine kız kardeş diyorsun ama onun dertlerine ortak olmuyorsun. Merak etmiyorsun, parası var mı yok mu, yiyeceği var mı yok mu. Ama toplantıya geldin mi kız kardeş, kardeş öyle mi? Olmuyor. Biz bir kilise olarak bir aile isek bu hafta arasında belli oluyor. Hafta arasında belli oluyor. Bazı kiliseler burada daha yakın. Bazı kiliseler çok soğuk. Bazı kiliseler hani bir kişiye bir şey oldu mu hemen dikkat ediyor. Hemen bakıyor, soruyor, dolaşıyorlar. Birbirlerini ziyaret ediyorlar. Başka kiliseler sadece toplantıdan toplantıya. Biz hangi kategoriye giriyoruz? Eğer Allah'ın ailesi isek o zaman bu da belli oluyor. Ondan sonra aile derken hepsi aynı değil. Ailenin içinde babalar var, analar var, evlatlar, neneler, dedeler bilmem ne. Ve hepsinin durumu farklı, hepsinin görevleri farklı, hepsinin işleri farklı, öyle değil mi? Senin çatında akıntı varsa, hani 5 yaşında evladına demiyorsun, bin çatıya onu düzelttir. Neden? Onun işi başka. Ama bir kahve al, git, onu yapabilir. Bir ekmek al, bunu yapabilir, öyle değil mi? Ve aynı bunun gibi kilise içinde eğer bir aile isek, herkesin statüsü, herkesin farklı bir görevi var. 1. Timoteus 3.15 Pavlus şöyle diyor. Öyle ki eğer geçe kalırsam bilesin Allah'ın evinde kişi nasıl lazım davransın. Nasıl bir ev diyeceksiniz. Bu dişli taşlardan yapılmış bir bina. Ama ne diyor? Bu ev Allah'ın topluluğudur. Hakikatin direği ve temeli odur. Bu bina, hani dişli hangi bir bina Allah'ın evinde. Hani bazıları ki burası Allah'ın evi, dikkat et. Pavlus bunu konuşmuyor. O konuşuyor Allah'ın hanesi. Herkes lazım dikkat etsin, hani herkes lazım bilsin Allah'ın topluluğu hanesi içinde nasıl dursun, nasıl davransın. Bu konuşuyor yani herkesin görevi nedir. Ve şimdi konuşuyor mesela yaşlı erkekler için nasıl tutsunlar kendilerini. Yaşlı kadınlar için konuşuyor. Tamam mı? Efesler 5'te gene konuşuyor kocalar ve karılar için. Onların imanlı kocalar, karılar, evlatlar, köleler, o zaman köle var idi. Onların durumu nasıl? Kilisenin içinde... Madem biz bir haneyiz, nasıl kendimizi tutalım? Ondan sonra İsa benzetmelerle anlatıyor. Mata 18. bölüm. Ona bakarsanız bir sürü benzetmeler var. Kilise vaazlıyoruz. Kilise içinde bir aile olarak nasıl yarışacağız? Konular nedir? Temalar nedir? Birincisi diyor, İsa bir ufak kızan çağırdı. Gelin, Görüyor musunuz? Bu kızlara bakıyorsunuz. Bu hepinize örnek olsun. Büyüklük aramıyorsunuz. Madem bir aileyiz, sen olduğun pozisyonla razı ol. Daha büyük bir şey olmaya arama. Ve sonra devam ediyor. Bu kızlara düşünen bir kişi, vay onun haline. Daha iyi bir dermen taşı boynuna bağlansın ve denizin dibine atılsın. Ne konuşuyor? Bir hane olarak kardeşlerimize köstek vermeyeceğiz. Hani sebep olmayacağız, onlar günaha düşsünler. Dikkat edeceğiz, tutacağız kendimizi. Sonra İsa bir benzetme anlatıyor. Kayıp koyun meselesi. 100 tane koyun var bir sürü ve bir tanesi kayboluyor. Yok bir şey. %1, 1%. Ne olacak sanki? Büyük mü kayıp? Ama çoban ne yapıyor? Çoban bırakıyor hepsine ve o kayıp kuzunun peşine gidiyor. Ve Mata diyor ki bu kilisede, ailede size örnek olsun. Öyle mi? Aramızdan kaç kişi kayboldu? Aramızdan kaç kişi dünya dağıldı? Ve biz ne yapıyoruz? Aa, onlar, bırak onlar. Onlar böyle uğraşamayız onlar. Öyle mi? Ya da daha ruhçasını, daha duhovnusu seçili değildi. Ve çoban da bu bir koyunla diyebilirdi. Aa, madem kayboldu o seçili değil. Allah öyle istedi, Allah öyle yazdı ona. Hayır. İsa diyor, madem bir hanesiniz, bu lazım olsun aramızda. Sonra mesele var, yani bağışlamak ve günah temasını çözmek. Tamam mı? Vardı bir adam, bir kral daha doğrusu, hizmetçisinden milyonlarca borçları var ve bağışlıyor onu. Bağışlıyor. Tamam mı? Ama ondan sonra bu aynı adam gidip 200 lira için, 100 euro için kişilere problem yapıyor. Onu mahpusa attırıyor. Ve diyor ki böyle olmayacaksınız. Eğer böyle davranırsanız kardeşlerinize, aile, var ya aile. Eğer senin kendi kardeşini mahpusa attırırsan küçücük bir borç için. O zaman ben de aynısını sana yaparım diyorlar. Ve en sonunda diyor ki bir kardeş sana karşı günah işlerse o zaman önce yalnız git, şahitlerle git, kilise önderlerini çağır ve onu aranızdan uzaklaştırın diyor. Bütün bu şeyler konuşuyor bir aile. Bir aile, bir hane olarak nasıl kiliseyiz. İkinci bir mesele. Sadece aile değil. Aynı zamanda kilise tarladır ve aynı zamanda asmadır. 1. Korintiler 3:6 şöyle yazıyor. Ben ektim, Apollos suladı ama Allah büyütürdü. Ve ayet 9. Çünkü biz Allah'ın iş arkadaşlarıyız. Hani biz apostollar, müjdeciler, siz gene dinleyenler, siz gene Allah'ın tarlasısınız. Öyle diyor. Allah'ın tarlası oluyorsunuz. İkinci benzetme bu. Aileyi bıraktık. İkinci bir bakışa geçiyoruz. Bu da ne öğreniyoruz? Allah bize bir etiket koyuyor. Benim tarlamısınız. Ve aynı zamanda üzüm meselesi var. Ve asma. Gene benzer bir şey. Mezmur 80 ayet 8'den 11'e kadar. Rab İsrail halkına şöyle konuşuyor. Mısır'dan bir asma çubuğu getirdim. Fark ettiniz mi? Asma. Mısır'dan. Kim çıktı Mısır'dan? İsrail halkı bir asmaya benzetiyor. Sadece bir çubuk, küçücük. Ulusları kovup onu diktin. Yani koydu onu Filistin toprağına ve orada büyüttüler. Onun için toprağı hazırladın. Kök saldı, bütün ülkeye yayıldı. Gölgesi dağlara, dalları koca sedir ağaçlarını kapladı. Sürgünleri Akdeniz'e, Filistleri Fırat'a dek uzandı. İsrail halkının yayılışını anlatıyor. Nasıl İsrail halkı en hani en küçük, en saygısız, en diyelim bırakılmış, terk edilmiş bir halk, bir köle halkı. Onu aldı diyor ve sizin önünüzden çok büyük devletleri, çok büyük düşmanları uğrattırdım. Bir filiz gibi bir asma. Ve Yeşaya bölüm 5'te aynı fikri anlatıyor. Peki bunca sene sonra ne oldu? Allah o kadar büyük işler yaptı kendi halkıyla, İsrail için. Aldı onların bir mucizeyle Filistin topraklarına getirdi. O da öyle yaptı ki yayılsınlar. Nerede gözüktü bir köle halkı? Hani sıfırdan kocaman bir devlet olsun. Ve Rab bu mucize yaptı ama ne için? Neden bir insan bir tarla alıp da ekiyor bir şeyler? Amaç ne? Ya da neden bir üzüm bağı alıyor ve üzümleri yani asmaları dikiyor? Amaç ne? Niçin bunu yapıyor? Tabii ki rekolte için. Bol bol karşılık görsün. Amaç var burada. Kimse bunu yapmıyor sadece öylesine. Ve Yeşaya şöyle diyor. Bağım için yani üzüm bağım için yapmadığım ne kaldı? Ben üzüm vermesini beklerken Niçin yabanı üzüm verdi? Bu kadar uğraştım diyor. Bu kadar yaptım İsrail halkı için. Bu kadar iyilik gösterdim onlara. Bir amaç için bekledim üzüm. Hani üzüm tatlı, bol sulu, bereketli üzümler bekledim. Ve ne oldu? Yabanı üzüm. Eski söz koruk, ekşi üzüm. Yani böyle sedderili. Hani onları ısırdığın zaman iğreniyorsun. Yenilmez. Sirke gibi. Hani asit gibi bir şey. Ve Rab diyor ki ben bu kadar iş yaptım. Sizi bu güzel toprağa verdim. Ve buraya yerleştirdim. Karşılık ne? Karşılığım yok. Bunca senede sadece bana karşı gittiniz. Ağlaştınız. Karşılık yok. Buradaki bakış ürün, meyve vermek. Rab bizi bir tarla yapmışken ne bekliyor? Büyük bir rekolte. O bizim amacımız. Onun için Rab bizi seçti, bir tarla yaptı. Ancak o amaçtan Rab bizi bu yeryüzünde bırakıyor. Bu amaçtan bu bizi yeryüzünde bırakıyor. Hı? Yoksa daha iyi değil mi? Vaftiz oluyorsun, tak direkt no, ölüp cennete gidiyorsun. Daha iyi değil mi? Daha iyi. Daha garanti. Yok günah, yok vazgeçmek, yok dayanmamak. Daha iyi değil mi böyle? Sen hiç kendini sordun mu? Rab beni daha niye yeryüzünde bırakıyor? Niye canımı almıyor dakikada? Ha? Paulus diyor ben istiyorum ayrılayım. Yani öleyim. Ayrılmak bana daha iyi. Umudum büyük. İşte cevap burada. Rab seni bir tarla yaptı. Bizi. Pardon yanlış söyledim. Bizi bir tarla yaptı. Bizden bir karşılık bekliyor. Üzüm bekliyor. İyi şeyler. Düşünelim bir kere. Tamam mı? Bu meyve, bu ürün sözü bizi ne gösteriyor? Ne demek istiyor? Ürün, meyve. Meyve dediğin bir an olmuyor değil mi? Bir şey ektiğin, bir tohum ektiğin zaman ertesi gün mum hazır değil. Haftalar, aylar sürüyor. Üzüm bağı derken kış geçiyor, ondan sonra hemen karşılık almıyorsun. Uzun bir zamanın sonunda bir ürün, bir karşılık alıyorsun, bir meyve alıyorsun. Tamam mı? Önce tohum, sonra filiz, sonra başak ve en sonunda olgun meyve. Bu bir gelişme. Biz topluluk olarak Rab'be meyve getiriyor muyuz? Tabii ki bunlar hem kendin için bir soru hem de topluluk olarak için onu sormalıyız. Biz topluluk olarak Rab'be bir meyve, bir ürün, bir karşılık veriyor muyuz? Değişiyor muyuz? Değişmek var mı? Hiç bilmemek diye bir durum varsa toprak sahibi, bağ sahibi memnun değil. Ben değişiyor muyum? Biz değişiyor muyuz? Eğer bir kilise içinde öyle bir korkunçluk var, böyle bir tehlike var. Çok kolay biz bir kalaba oturuyoruz ve bu kalıpta kalıyoruz. Değişmek istemiyoruz. Şimdi köylere gidiyoruz Bulgaristan'ın bir tarafında. Ve şimdi yeni yeni topluluklarla anlaşmaya, onları keşfetmeye başlıyoruz. Onların başında bunca sene, 20-30 sene boyunca diktatörler vardı. Yani izole ederdiler toplulukları. Aman sakın kimse sizinle kontak kurmasın da benim otoritem, benim gücüm, yani saygınlığım düşmesin. Ama bunlar hepsi yavaş yavaş ölüyor ya da işte hasta oluyor ya da gurbete gidiyorlar. Ve şimdi bu topluluklara bakıp görüyoruz 20-30 sene içinde değişmediler. Ürün yok, karşılık yok. Evet, kilise kocaman bir buğday ya da mısır tarlasına, bir ayçiçeği tarlasına benziyor. Var mı gezdiğin böyle hani ayçiçekleri çok güzel değil mi? Sarı. Ortada kara. Ne güzel. Göz görebildiğin kadar ucu bucu yok. Sarı, sapsarı. Kilometrelerce uzanan üzüm bağları. Var mı gördüğün böyle? Ha? Ne kadar bereket çıkıyor oradan. Düşünebiliyor musun? Bütün bu ne kadar yağ çıkıyor. Tonlarca yağ. Bütün bu bereketler nereden geliyor? Kaç kişi yiyecek? Kaç kişi içecek? Ve senin katıldığın toplantı insanlara öyle mi? İnsanlara öyle bir bereket kaynağı oluyor mu? Rab bizi bir tarla yaptı. Kilise bir tarladır ve lazım herkese bir bereket salalım. Hastalara, fukaralara bakmak bizim işimiz mi? Öyle mi? İmansızlara bereket oluyoruz. Tuz ve ışık olmak. Rab böyle de anlattı aynı olayı. Cahilleri alıp eğitmek. Acı içinde olanlara merhamet göstermek kilisenin işi budur. Biz hadi senin tek başına individual mı ama kilise olarak bizi bir tarla kullanırken bu meyve bekliyor bizden Rab. Üçüncüsü, baktık bir aile, bir tarla. Üçüncüsü, Rab diyor ki kilise Allah'ın halkıdır. Kilise Allah'ın halkıdır ve aynı zamanda bunu buna başka bir fikir ekliyor. Allah'ın sürüsü. Bir halk olarak Allah'ın sürüsüyüz. Mesela Mezmur 100, 100. Mezmur ayet 3. Bilin ki Rab Tanrı'dır. Bizi yaratan O'dur. Biz de O'nunuz. Onun halkıyız. Onun otlağının koyunlarıyız. Halk, sürü aynı düşünce. Görüyor musunuz? Biz Allah'ın halkıyız. Allah'ın halkı olmak, hani bunu iki türlü anlayabilirsin. Bir kere bir restoranda arkamızda bir başka masada bir Yahudinin yani böyle muhabbetini işittim bir kişi. Onun karşısındaki soruyor. Sen Yahudi misin? Evet. Bu ne demek sizin için Yahudi olmak? Adam diyor ki işte biz yani sözde Allah'ın seçtiği halkıyız. Bu geliyor aklına. Değil ki doğru Tanrı'ya tapıyorum. Değil iyi bir yaşam yaşamaya sürüyorum. İlk aklına gelen nedir? Biz Allah'ın halkıyız. Ama tamam adam diyor ki ben bu saçmalıklara zaten inanmıyorum. Ama genelde öyle. Allah'ın halkıyız derken iki tür düşünce olabilir. Ya onunla gururlanırsın ya da diyeceksin Allah'ın halkı olmak benim için yani bir görevdir. Benim için bir çağrıdır. Benim için yani bazı hareketler demek oluyor. Ve tabii ki bugünlerde çok büyük bir soru var. Allah'ın halkı kim? Yahudiler mi? Yoksa başka kişiler mi? Bugün kim Allah'ın halkı? 1. Petrus 2 ayet 9. Petrus kesin bir cevap veriyor. Ama siz diyor seçilmiş bir halksınız. Krallar gibisiniz, kutsal Allah görevlilerisiniz, kutsal bir milletsiniz. Halk, millet. Allah'ın kendi halkısınız. Öyle ki Allah'ın iyi tabiatını ilan edesiniz. Görüyor musunuz? Birincisi Petrus siz derken kimi yazıyor? Yazıyor da Bitinya, Pontos, Kapadokya, Asya'da yaşayan imanlılar, Mesihçilere. Ve bunların hemen hemen hepsi Grek idi, değil Yahudi. Kim bugün İsa'ya iman ederse, gerçekten yeniden doğmuşsa o Allah'ın halkıdır. İsa'ya iman etmeden, hani öyle doğuştan, Yahudi olmak doğuştan hani Allah'ın halkının içine girmek yok. Eskiden bu var idi, evet. Ama Yahya onu değiştirdi. Yahya ortaya çıktı dedi ki, sanmayın bizim dedemiz İbrahim'dir. Hayır, vaftiz olacaksınız. Çünkü vaftiz olup da gelecek kişiye iman edeceksiniz diyor. İsa için konuşuyor. Ve Petrus bu fikri devam ediyor. Evet, biz seçilmiş bir halkız, Mesihçiler olarak. Ama aynı zamanda devam ediyor. Seçilmişik ama ne için? Bu da yazıyor. Allah'ın kendi halkısınız öyle ki Allah'ın iyi tabiatını ilan edesiniz. Onun için çağrıldık değil bir gurur meselesi olsun bizde. Ben seçiliyim. Hayır. İlan edesiniz. İlan. Anlat. Yay. Fikirleri değiştir insanların. Allah'ın iyi tabiatını, Allah'ın karakterini insanlara anlatıyoruz. O ne yaptı? Devam ediyor ayet. O sizi karanlıktan kendi şaşılacak aydınlığa çağırdı. Allah'ın halkı olarak bizim görevimiz budur. İsrail halkının görevi buydu. Sizi seçtim bütün dünyaya benim adımı yayasanız. Ve şimdi yeni antlaşmada aynı sistem var. Bütün dünyaya benim adımı, benim iyi tabiatlarımı, karakterimi yayacaksınız. O sizi karanlıktan aydınlığa çağırdı. Mesih'i yayasanız kısaca. Bizim görevimiz budur. Allah'ın halkı olarak biz çağrılıyoruz Allah'ın müjdesini, İsa'nın müjdesini yaymaya. Yahudiler gurur meselesi yaptılar. Rab onları uzaklaştırdı. Ve bizim başımızda aynı tehlike var. Sadece İsa adını taşıyıp da ben Hristiyanım, Allah'ın halkı artık Hristiyanlardır demek yanlış. Hayır. Eğer biz görevimizi yapmazsak aynı Yahudiler gibi atılacağız. Dördüncü bir şey, kilise diyor Mesih'in gelinidir. Geliniz. Kilise bir gelin. Değilsen tek başına gelin değilsin. Bu yanlış. Bazı sapık düşünceler var burada. Bazı mesela manastıra kapanan bazı kadınlar var Mesih'in gelini olsunlar diye. Hayır. Biz bir beden olarak biz hani birlik içinde bir tek geliniz. Mesih'in yani 3 milyon tane gelini yok. Bir tek gelini var. Kilise. Bu grup olarak Mesih'in geliniyiz. Bu tema gelince değil mi? Herkes uyanıyor. Düğün, gelin meselesi hani düğün meselesi açıldı değil mi? Bizim mahalledekiler uyanıyor. Şimdi ciddi bir şey, şimdi önemli bir şey konuşulacak. Bakalım Mesih'in gelini olarak ne durumdayız? Efesliler 5. bölüm, Paulus burada imanlı evlilikler için önemli bir yasa koyuyor. Yasa demeyelim de bir sıra anlatıyor. İmanlıların evdeki sırası nasıl olmalı? Erkek nasıl davransın? Kadın nasıl davransın? Kızlar ve köleler nasıl davransın? Ey kocalar diyor. Mesih kiliseyi sevdi. Oradan başlıyor. Demiyor erkeklerin hakları bunlardır. Demiyor kadın lazım şöyle davransın. Hayır. Temel nedir? Mesih'in yaptı. İsa ne yaptıysa bu karı koca ilişkisi için bir skitsadır. Yani gibi plandır. Mesih kiliseyi sevdi ve onun için kendi canını verdi. Siz de karılarınızı tıpkı öyle sevin. Yok vakit buna daha derin girelim. Ama fikir nedir? Mesih kiliseyi sevdi. Nasıl? Mesih ne zaman öldü, ne zaman dirildi ve kilise ne zaman oldu? Bunların arasında 50 gün var. Pentekost gününde kilise başladı. Daha önce kilise diye bir şey yoktu. Demek İsa önce kişileri sevdi ve öyle kiliseyi yarattı. Anlıyor musunuz? Aynı biçimde erkek lazım öyle yapsın evlilikte. Mesih bunu yaptı, kilise su ile hani sözü ile yıkayıp paklasın ve öylelikle kutsal kılsın. İstiyor kiliseyi çok şanlı olarak kendi yanına alsın. İstiyor kilisenin üstüne hiçbir leke, hiçbir buruşukluk, hiç öyle bir şey olmasın. Hayır, istiyor kiliseyi kutsal ve kusursuz olsun. Sonra gene yapıyor, işte kocalar siz de aynısını yapın. Ama bugün oraya bakmayacağız. İsa ne yaptı kilise için? Ve kilise için ne planı var? Tertemiz olsun. Beyaz bir gelinlik. Ne kadar titiz davranıyoruz değil mi? Beyaz bir gelinlik mahallede batmasın. Boğazın çok zor. Özellikle kışın sokakta oynadığın zaman gelinlikler berbat oluyor. Öyle değil mi? Ya da diyelim bir gelinliğin üstünde biraz salça döktün. Küçük böyle 1,5 santimetrelik bir leke var burada. Ne diyeceksin? Ah, leke çok küçük. 1% bile değil. Bütün gelinliğin %1'i değil. 99%, %99 gelinlik temiz. Öyle mi diyeceksin? Yoksa mı diyeceksin %1 hepsini bozuyor. Hiçbir gelinin aklına gelmeyecek. Burada leke varken kendini göstersin. Öyle değil mi? Neden? Ama günaha gelince biz öyle yapıyoruz. 99% günahsızım. Sadece 1% kaldı. %1. Aynı fikir. Mesih diyor kiliseyi kendi sözü ile yıkamak istiyor. Yıkamak, temizlemek istiyor. Hiçbir buruşukluk bile olmasın, hiçbir leke olmasın. Leke kötü. Ama buruşukluk o da daha küçük bir şey değil mi? O bile olmasın. Hani ütüledin sonra azıcık buruştu. Leke gibi değil, daha düşük bir şey değil mi? Ama o bile olmasın diyor. Mesih uğraşıyor şu anda bizi kutsal kılsın. Mesih şu anda uğraşıyor bizi o gökteki düğün için hazır etsin. Onun için diyor 31. Paulus Efesliler 5'te devam ediyor. Bu sebeple erkek anasını ve babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi bir beden olacak. Adem ve Havva yaratırken Allah bunu söyledi. Yaratılış 2. bölüm. Mata 19'da İsa'ya sordular razvot için yani boşanma için. Ve İsa gene aynı söz tekrarladı. Ve Paulus gene aynı fikri, aynı düşünceyi burada 3. defa tekrarlıyor. Erkek diyor, anasını babasını bırakacak ki mahallede yok bu. 45 yaşına kadar memeden kesilmiyorsun mahallede. Karısına bağlanacak, o da mahallede yok. Erkek sadece ahbaplarla bağlanıyor, kız sadece anasına bağlanıyor. Ve ikisi bir beden olacak. Bu olmadan evlilik yok. Ama buradaki Paulus'un dikkati değil sadece evlilikte, şimdi... Ayet 32. Bu çok büyük ve saklı bir meseledir. Ne? Bu neresi saklı? Herkes bunu anlayabilir. Saklı tarafı nerede? Çünkü ben bunu Mesih ve kiliseden için söylüyorum. Ha, saklı taraf orada. Paulus sadece evlilik nasıl olsun diye anlatmıyor. O anlatıyor Mesih ne yaptı. Evet. Anasını babasını bıraktı. Gökteki babasını bıraktı. Tamam mı? Yeryüzüne indi. Kiliseyle bağlandı. Da kadar biz onun parçasıyız. Ve bir gün birleşecek. Değil mi? Gökteki düğünü bekliyoruz. İsa'nın yaptığı budur. Demek Mesih'in gelini biziz. 5. yerde Paulus diyor ki biz Mesih'in bir kilise olarak Mesih'in bedeniyiz. Fikir değişiyor. Gelini bıraktık bir bedene geçtik. Beden. O kafa, o beyin. Biz onun bedeniyiz. Geri kalan eller, kollar, hani yaşatılan organlarıyız. O kafa, o beyin, o buyruk veren sentralımız İsa Mesih'tir. Ondan buyruk alıyoruz. Tamam mı? İsa Mesih'in bedeni nerede? Muhammed'in bedenini ararsan git Medine'ye, o da işte yatıyor. İsa'nın bedeni nerede? Yeruşalim'e git, yok. E peki, bedensiz mi kaldı? İşte bu da yeni antlaşmanın öğretişi devam ediyor. Hayır, İsa bedensiz kalmadı. Bir kişi bedensiz ise, sadece ruh ise bir şey yapamaz değil mi? Sadece ruh hiçbir şey değiştirmez. Onun bir hani organları lazım. Ve Mesih'in organları diyor, biziz. Mesih'in organları biziz. Bunu düşün bir kilise olarak. Biz bunu lazım düşünelim. Ve şimdiye kadar ne konuştuysak önderler lazım anlasın daha güzel. Şu anda her şey değişiyor değil mi? Bütün bu temaları bugün nasıl yaşatacağız? Nasıl Mesih'in bedeni olarak yeryüzünde çalışıyoruz? Efesliler 5:30. Çünkü biz de onun bedeninin parçalarıyız. Çok açık. Şef ne buyurursa yerine getiriyoruz. Efesliler 1:23. Her meselede her şeyi dolduran Mesih'tir. Kilise de onun bedenidir ve onun doluluğudur. Gene söylüyor. Kolosser 2:19. Ondan yani İsa'dan bütün beden besleniyor ve birleştiriliyor. İsa bedeni besliyor ve birleştiriyor. Allah'ın büyütülmesiyle büyüyor. Bedendeki parçalar ve bağlantılar da buna yardım ediyorlar. Evet, nasıl bir kompüterde bir bilgisayarı düşün. O da iki taraf var. Var o da elin tutulan parçalar. Tamam mı? Ve biz buna İngilizce hardware diyoruz. Hardware demek hani bu plastik, bu elektronik parçaları. Tamam mı? Onlar lazım. Onsuz çalışmıyor. Hiçbir şey yapamazsın. Bu kompüterle ne lazım? Alırken soruyorlar. Windows mu istiyorsun? Hangi Windows istiyorsun? Ne lazım? Bir operasyonlar sistemi. Değil mi? Bir işletme sistemi. Yani bunun gibi biz bir kilise olarak hiçbir şey yapamayız. Eğer İsa bizim kafamız değilse. Evet, ama o da bir şey yapamaz. Eğer biz onun bedeni olmazsak. İkisi birlikte hareket ediyor. Evet. Aynı biçimde bugün biz hani hardware oluyoruz sanki. İsa software. Yani program oluyor. Ve o bizi çalıştırıyor. Ve sonuncu olarak kilise diyor bir hizmetçiler grubudur. Bu 6. benzetme. Nasıl anlayacağız bunu? Hizmetçiler grubu, kahinler takımı. Eski tercümede öyle yazıyor. Kahinler takımı. Eskiden çok iyi biliyorsunuz. Hani bir tapınma yeri vardı. Ve o tapınma yerinde hizmet eden kişiler vardı. Her bir Yahudinin hakkı yoktu. Allah'a gidip hizmet etsin. Hani bizde öyle bir laf var ya, Allah'ın kulu. Gittim bir Allah'ın kulu yoktu. Ne demek istiyor? Hani insan yoktu. Sanki her bir insan otomatik Allah'ın kulu oluyor. Allah'ın hizmetçisi var. Bu yanlış. Kutsal kitapta öyle bir şey yok. Allah'ın kulu olmak, Allah'ın hizmetçisi olmak büyük bir privileg, büyük bir hak. Ve ancak o kişiler, yani kim seçiliyse bu iş için, işini bir halk olarak, halk olarak hep herkes var. Ama halkın içinden bazı kişiler özel bir haka sahip edilir. 1. Petrus 2:9 şöyle okuyoruz. Ama siz seçilmiş bir halksınız. Onu okuduk. Devam ediyor. Krallar gibisiniz. Şimdi diyor, kutsal Allah görevlilerisiniz. Aha. Hem Allah'ın halkıyız, hem bu halkın içinde spesyal özel bir grup. Alah görevlileri. Eski antlaşma altında sıradan İsrailler vardı, bir de kahinler, kutsal Allah adamları vardı. Ve birçok kilise de bu ayrım devam ediyor. Allah adamları yukarıda, bir de normal, sıradan imanlılar, sıradan Hristiyanlar. Bir de papazlar var. Ve o papazları dışarıdan hemen anlayabilirsin. Giysilerinden belli oluyor. Daha uzaktan. Bu papaz. Bu Allah adamı. Sen de Hristiyansın ama bu Allah adamı. Demek ki sen Allah adamı, hani görevli değilsin. Ama o artık Allah adamı. Öyle değil mi? Evet. Ruhsal işler sanki onlara ait. Ancak onlar ruhsal işleri, kutsal törenler yapabilir. Evet. Ondan sonra reformasyon dediğimiz 16. yüzyılda uyanmaya başladılar insanlar. Hayır diyor. Bu İncil'e aykırı. İncil'de başka yazıyor. Yok böyle papaz ve normal Hristiyan ayrımı. Öyle bir şey yok. Ve bu değerli hakikati ortaya çıkarmaya başladılar. Herkes papaz. Herkes Allah görevlisi. Herkes kahin. Ama birçok kiliseler bile, protestan kiliseler bile bunu yerine getirmiyor. Yarıda kaldı bu reformasyon. Maalesef bu hakikate göre tam olarak yaşamıyoruz birçok kiliselerde. Ruhsal işler gene bir tek adama bırakılıyor. Biz ona papaz demiyoruz, vaiz diyoruz ya da pastör diyoruz. Ama bu sadece etiketler değiştirmek demektir. Hani içindeki mal aynı. Biz hani pastörlere bir papaz gibi bakıyoruz. O yapsın, o uğraşsın. Öyle değil mi? Hani kiliselerimizin içine bakarsak yani bu sıra var ve o lazım değişsin. Bunca sene uğraşıyoruz kişiyle, özellikle önderlerle konuşuyoruz. Değiştirin bu sistemi. Hem şikayetçisiniz, imamlar bir şey yapmıyor ama aynı zamanda yaptırmıyorsunuz ve izin vermiyorsunuz yapsın. O zaman şikayet etmeyin. Hayır, bırak sadece şikayet etmeyin. Bu sistem olarak İncil'e aykırıdır. Okuduğumuz Petrus'un ayeti açıkça yazıyor. Her gerçek imanlı Rabbin kahinidir, papazıdır. Evet, ama daha da öteye getiriyor. Şimdi bu da lazım, herkes uyansın. Bu pasiflikten lazım vazgeçirseniz, gerçekten. Biz yani alıştık oturmaya, seslenmeye. Yani tam bir tüketici Türkçesi değil mi? Herkes İstanbulca öğreniyor ya, tüketici hareketi. Konsumentiz, konsumere yapıyoruz. Tamam mı? Ve şimdi hepten daha fazla. Hani eskiden beden bir hareketi vardı. Kalkıyorum, giyiniyorum, soğuk, sıcak, gidiyorum birkaç metre kiliseye. Yani araba yakıp gidiyorum birkaç kilometre kiliseye. Bugünlerde o da kalkıyor. O bile kalkıyor. Herkes kendi evinde, ekranın önünde kilise buymuş. Görüyor musunuz nasıl hükümetler bizi hepten pasifliğe sokuyorlar? Zaten o başladı çok seneden beri. Bu internet Hristiyanlığı insanları pasifleştiriyor. Şimdi pandeminin içinde hep de seni pasifleştiriyorlar. Neden? Çünkü sen alışmışsın konsumasyon. Yiyesin, içesin. Kilise seni beslesin. Ama sen bir Allah kahini olarak, Allah görevlisi olarak sen bu işi yapmaya hazır mısın? Bu görevi yerine getirmeye hazır mısın? Değil mi? Pasiflikten aktifliğe geçmemiz lazım. Ama kahin olmak bu demektir. Madem diyorsun bizim aramızda papaz yok. Papazın işlerini kim yapıyor? Sen mi yoksa hiç mi yapılmıyor? Sen yapmazsan yapılmayacak. Güzel, ama Petrus şimdi bir adım daha öteye gidiyor. Değil sadece biz tek tek kişisel olarak Allah'ın kahinleri olalım. Ve şimdi diyor ki siz bir kahinler grubusunuz. Beraber çalışmak var. Aha, bu hepten yeni bir fikir. 1. Petrus 2:5. Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Öyle ki bir kutsal görevliler grubu olasanız ve ruhça kurbanlar getiresiniz. Fark ettiniz mi? Hem diyor biz bir binayız ve sen bu binanın taşlarından birisin. Ama aynı zamanda bu binanın içinde görev yapan kişisin. Hangisi şimdi? Değil mi? Ya binasın ya da binanın içindesin. İkisi olmaz. Ama nasıl İsa hem kuzudur ve çobandır. Değil mi? İki görev aynı anda. Nasıl İsa kurbandır ve kurbanı sunan kahindir. Aynı biçimde biz bu iki görev, iki rol aynı anda oluyoruz. Ne diyor? Kutsal Allah görevliler grubusunuz. Takımısınız. Evet, bu hizmeti yaparken yalnız işlemiyoruz. Bir grup işçiler olarak işliyoruz. Biz bir ekipiz, ekip. Bulgarca ne diyor? Brigada. Brigada aslında askerlikten bir söz ama iş değil mi ortamına çevirdiler. Nasıl askerler birlikte dövüşüyor, tek başına hani kişi kayıp. Aynı biçimde iş tek başına da olamaz. Çoğu işler hani bir grup olarak yapacaksın ya olmayacak. Evet, Rabbin işçileri kendi hayatlarında diyorlar ki hani çoğu defa Allah için bir şeyler yapayım. Bir kişi pasiflikten aktifliğe geçti mi, birinci şey bir şeyler yapayım burada. Rab göster ben ne yapayım. İyi. Ama Petrus daha öteye gidiyor. Yalnız değil. Değil mi? Önce alışıp sonra sürekli ve tertipli işliyorsun başka kişilerle birlikte. Ancak öyle Rab'in ruhsal işler yapılacak. Bir grup olarak. Bu hepten değil mi, uzak bir düşünce bizim için. Eski antlaşma altında kahinler tek başına hizmet etmezdiler. Davut onları 24 ayrı grup yaptı. Allah'ın hizmetinde, tapınakta işlesinler. 24 grup. Okuyoruz. 1. Tarihler 24. bölümden. Harun değil mi? Musa'nın agası, Musa'nın abisi Harun, asıl başkahin oydu. Harun oğullarından bağlı oldukları bölükler, Harun'un oğulları Nadav, Avihu, Elazar, İtamar. 4 çocuğu var Harun'un. Ama Nadav'la Abihu babalarından önce oğul sahibi olmadan öldüler. Bunu okuyoruz. Onun için Elazar'la İtamar kahinlik yaptılar. İki evladı var. Dört varken ikisi ölüyor. Ve ondan sonra devam ediyor. Davud bu iki oğlandan yani çıkan kişiler, hani Sadok ve İtamar soyundan Ahimelek yardımı ile Harun oğullarını yaptıklarını göreve göre bölüklere ayırdı. Gruplar yaptı. Takım gruplar yaptı. Tabii bu şimdi Musa'dan 400 sene sonra çoğaldılar ve Rab görüyor, Davud görüyor. Onları sen kimdensin? Onları 24 ayrı grup yapıyor. Sayıyor. Onların adlarını sayıyor. Yehoyarif, Yedaya, Harim, Seorim, Malkiya, Miyamim, Hakkos, Aviya, Yeşu, Şekanya, Elyaşif, Yakim, Hupa, Yeşevaf, Bilga, İmmer, Hezir, Hapises, Petahya, Yehezkel, Yakin, Gamul, Delaya, Maazya. Ne demek bu? Atlar önemsiz. Ama 24 ayrı grup. Ve herkes biliyordu. Ben Rab'bin hizmetini yaparken kendi kafama göre bir şeyler yapmak yok. O grup olarak birlikte görev yapıyoruz. Ve Luka 1 ayet 5'te okuyoruz. Yahya'nın babası kimiydi? Zekeriya. Ve bu Zekeriya şöyle yazıyor. Yahudiye kralı Herodes'in zamanında Aviya bölüğünden Zekeriya adında bir kahin vardı. Aviya. Bunu az önce saydım. Aviya 8. grup. Demek Zekeriya çok iyi biliyordu. Ben 8. grubun bir görevlisiyim. Sadece bir grup olarak çalışıyoruz. Ve bugünlerde de aynı. Sanki Rab'in kutsal birer ekibi oluyoruz. Bir ekip, bir brigada çalışıyor İncil'i tercüme etmek için. Bir başka bir grup çalışıyor hastalara ziyaret etmek için. Başka bir grup çalışıyor müjdelemek için. Birlikte çalışmak. Nasıl olacak? Sen bir hangi işte çalıştın mı? Bir fabrikada var mı çalıştın? Ya da işte inşaatta, obekte var mı çalıştın? Nasıl oluyor? Hani başka kolegalarla, iş arkadaşlarla birlikte çalışırken nasıl oluyor? Ne lazım olsun da iş bitsin, güzel çalışasınız? Nasıl? Nasıl olacak? Birincisi, kişi lazım sadıkan olsun. Sadık olsun. Söz verdi mi, söz ne duracak? Bitti. Tamam mı? Biz anlaştık mı saat 8'de iş başı yapıyoruz. Biri 7.30 geliyor, birisi 9.30'da. Olmaz. Ama Rab'in işine gelince bu kadar ciddilik yok. Bir gevşeklik var. Yarım saat geçsin ne olacak? Ha? Sonra işlek olmak lazım. Sen tam zamanda sırayla geliyorsun ama adam içeriden mürüz. Yani tembel. Ne oluyor? Yapıyor işini ama yarı yapıyor. Yükü onlara bırakıyor. Başka kolegalarına, arkadaşlarına bırakıyor. Olur mu böyle çalışmak? Sonra bu kişiye %100 güveneceksin. Eğer güvenemezsen ölüm tehlikesi olabilir. Bazen bakıyorum inşaat işçileri öyle yüksek yerlerde çalışıyorlar ya da bacaları yıkıyorlar. Çok korkunç bir iş gerçekten. Ve o zaman yanındaki adama 100% güvenmen lazım. Azıcık şüphe varsa yapacak yapmayacak gidiyorsun. Öyle değil mi? Hem de aynı zamanda çalışırken anlayış lazım olsun. Anlayışlı lazım olsun. Sen 30 yaşında güçlü erkeksin. Adam 65 yaşında yarın emekli olacak. Adam tabii ki o kadar gücü yok. Ne yapacaksın? Sen benim kadar çalışacaksın. Olmaz. Anlayış göstermek lazım. Arkadaşsınız. Değil sadece işçi aynı zamanda arkadaşsınız. Ve bir arkadaş olarak anlayış lazım gösteriyorsun. Ve yardımsever olmalısın. Kopuşuyorsun. Adamda bir problem var. Senin olmadığın bir iş bile yapıyorsun. Senin olmayan bir iş yapıyorsun. Diyemezsin. Şef bizi ayırdı. Sen kendi işine bak. Olmuyor. Madem bir brigadasınız, madem bir ekipsiniz böyle çalışacaksın. Tamam. Şimdi 6 defa gördük Rab nasıl bizi görüyor bir kilise olarak. Ne gördük? 7 kere kiliseye baktık. Farklı benzetmelerle kilise Allah'ın hanesidir, ailesidir. Tarla ve asmadır. Allah'ın halkıdır. Mesih'in gelinidir. Mesih'in bedenidir. Ve bir hizmetçiler grubu. Dur. Saydık. Nereye kadar geldik? 6 tane. Bu hoşuma gitmedi. 6 beğenmiyorum. Biz 6 yapmıyoruz. Hep lazım 7 olsun. 7.'si ne olabilir acaba? Ha buldum. Biliyorum. 7.'si nedir? 7 numara kilise sensin. Şimdiye kadar çok güzel teoriler. Aleluya. Ama şimdi 7.'si bu. Kilise sensin. Ve kişi de bunu daha anlamadı birçok defa, değil mi? Efesliler 4:16, onu okuyorum. Bütün beden ondan, hani İsa'dan fırsat alıyor, hani şöyle. Bağlı olan her parça bir şey katıyor. Her parça? Sen misin bu? Kilisenin bir parçası mısın yoksa misafirin misin? Kendine öyle sor. Her parça bir şey katıyor. Ve öylelikle bir şey katıp bedeni bir arada tutuyor. Sen bedeni bir arada tutuyor musun? Ne? Yapıştırıcı mısın, makas mısın? Ve birleştiriyor. Her bir parça tek tek tertipli işliyor. Sensin. Seni konuşuyor her bir parça. Yok pasif imanlı. Pasif imanlılar yüktür aktif imanlılara. Bunu anladın mı? Sen pasif kaldın mı öbürleri daha fazla yük oluyor. Şef dedi mi 2 ton sement var, onu çimento var, onu taşıyın. Sen yani ağır işledin mi öbürlerine daha fazla iş düşüyor. Bunu hiç düşündün mü? Kilisede de aynısı geçerli. Böylelikle bütün beden kendi kendini sevgide büyütürüyor. Bizim kilisemiz nasıl büyüyecek? Kendi kendini, kendi kendini geliştirecek. Rab bize ne lazımsa zaten fırsat olarak veriyor. Yeter ki biz yapalım. Sen sorumlusun. Kilise sensin. Bazen görüyorum işte onlar devlet yaptın, devlet. Kardeş, devlet sensin. Küçücük bir parça. Hani o da milyonda bir diyebilirsin. Ama kilise içinde hemen 30 kişilik kilise varsa %3 sensin. Düşün yani. Sen sorumlusun, kilise sensin. Bir daha duymayayım onlar. Ya da ama siz bu lafları konuştun mu gösteriyorsun kendini kilisenin bir parçası saymıyorsun. Dışarıdasın. Onlar içeride. Sen parça değilsin. Ve 7. benzetme bu. Kilise sensin. Bunu lazım anlayalım. Vakit geldi, şimdi yarın bir gün belki hiç fırsatımız olmayacak toplanmaya. Hepten bizi ayıracaklar. Belki yani birçok imanlı şimdiden biri düştü. Yani bu kadar biz bazılar golyam skrip yani büyük sıkıntı bekliyorlar. Ya biz yani mikroskopik skripe dayanmıyoruz. Hani küçücük bir baskıya dayanmıyoruz çünkü pasifliğe alıştık. Kilise sensin. Onun için sen lazım harekete geçiyorsun. Rabsiz.